Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Muhterem dinleyenlerimiz, hepinizi yeni bir Üsve-i Hasene programından muhabbetlerimle, hürmetlerimle, saygılarımla selamlıyor. Hepinize Allah'ın rahmetini esenliğini diliyor. Ve sağlıkla, sıhhatle, afiyetle uzun ömürler, hayırlı ameller niyaz ediyorum Rabbimden sizin ve bizim için. Muhterem dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın kulluğu noktasında özellikle bugünkü dersimizde Resul Efendimiz'in geçim tarzı, Efendimiz Aleyhisselam ne yerdi, ne içerdi, nasıl yerdi, nasıl içerdi, binekleri neydi, yatağı, yattığı yer, örtündüğü örtü, battaniye, yorgan, kullandığı temizlik malzemeleri, binitleri nasıldı? Efendimiz nasıl bir hayat yaşardı? Yaşam tarzı ne şekildeydi? Bunun açıklamasını kaynaklara dayanarak oradaki bilgileri aktarmak suretiyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Resul Efendimizin bir hadis-i şerifiyle konuşmama başlamak istiyorum. Müslim Zekat kitabının 126. hadis-i şerifi, Resul Efendimizin bir duası şöyle: Allah'ım, Muhammed'in ehlinin rızkını ihtiyaç miktarı kıl. Allahümme ceal kuvvete âli Muhammed'in kifâfen ev kemâ kal. Fakirin aklında o şekilde Arapçası kalmış. Allahümme ceal kuvvete âli Muhammed'in kifâfen. Allah'ım, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ehlinin, ailesinin rızkını ihtiyaç miktarı kıl. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'deyken hayatını idame ettirmek için kendine has imkanları mevcuttu. Çünkü ticarette uğraşıyordu Efendimiz Aleyhisselam. Amcasının yanındayken ticaret kervanlarına katılmıştı. Hatice validemizin ticaret kervanlarını idare etmişti. Yine bir müddet Mekke'de komşularının develerini, koyunlarını gütmüş, onların çobanlığını Efendimiz Aleyhisselam yapmıştı. Her işte meşgul olmuştu Efendimiz ama en güzel şekilde. Dürüsttü, samimiydi, ahlaklıydı, kimseye haksızlık yapmazdı. Hatta Hatice validemiz onun kervanları, ticaret kervanlarını idaredeki maharetini ve başarısını, samimiyetini, dürüstlüğünü görünce ona daha fazla hayran kalmıştı ve evlilik teklifini de bizzat Hatice validemiz kendisi Efendimiz Aleyhisselam'a yapmıştı. Mekke'de bu şekilde kendi el emeğiyle geçindi. Mekke dönemi sona erdi. Medine'de ise Efendimiz Aleyhisselam'ın geçim kaynağı fey ve ganimet mallarıydı. Cenab-ı Hak ona feyden ve ganimet mallarından pay ayırmıştı. Ayet-i kerimeler var bununla ilgili. Pay ayırmıştı ve o düşen paylarından hem kendi geçimini Efendimiz Aleyhisselam idame ettirirdi, sağlardı kendisi ve ailesinin, hem de yine arta kalanını, hatta fazlasını fakir, fukara, garip kurabaya ikram ederdi. Burada fey ve ganimeti kısaca tarif etmek gerekirse, muhterem dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, fey, savaş yapmaksızın sulh, barış yoluyla gayrimüslimlerin mallarından elde edilen gelirlerdir. Nitekim Haşr suresi 6-7. ayet-i kerimelerde bu fey, yani ganimetin fey kısmına işaret edilmekte, bunların hangi tür gelirleri olduğu beyan edilmektedir. Bu gelirler kamu yararı gözetilmek şartıyla herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın asker, memur maaşları, savunma giderleri, bayındırlık işleri vesaire gibi devletin yapması gereken bütün hizmetlere sarf edilebilir. Ganimete gelince, savaş neticesinde elde edilen mallar ve esirlerdir. Enfal suresinde belirtildiğine göre, ganimetlerin 1/5'ü savaşa iştirak eden gazilere verilir, dağıtılır. Geri kalan 1/5'i de Allah'a, Resulüne, peygamberin akrabalarına, yoksullara ve yolculara olmak üzere taksim edilir. Nitekim Enfal suresi 41. ayet-i kerimede Estaizu billah ve alemu ennemâ ganimtum min şeyin فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَلِيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّب۪يلِ diye ayet-i kerimede o 1/5 ganimetin Allah ve Resulullah'a taksim edilen, ayrılan ganimetin 1/5'inin kimlere ne şekilde verileceği de açıklanmış olmaktadır. İşte Medine döneminde Efendimiz Aleyhisselam'ın geçim kaynağı o barış sulh yolu elde edilen o feyler ve yine savaş yolu elde edip de 1/5 Efendimiz'e intikal eden ganimetler olmuş oluyor. Muhterem dinleyenlerim, tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait bu gelir kaynakları hayatının her safhasında bir arada bulunmuş değildir. Ayrıca Resul-i Ekrem'in misafirlerin eksik olmayışı ve yardıma muhtaç Müslümanların çokluğu dikkate alındığında Efendimiz'in mezkür imkanlardan rahat bir şekilde yararlanmadığı, daha ziyade fakir ve zahidane bir hayat yaşadığı ortaya çıkmaktadır. Nitekim bu durum onun yeme ve içmesinde, giyim kuşamında, evindeki sade hayatında, hatta geriye bıraktığı mirasında kendini göstermektedir ki biz inşallah Efendimizin o yemesi, içmesi, mütevazı hayat standartları, şartları, ikramı, geriye bıraktığı mirası, bunları teker teker gördüğümüz zaman Resul Efendimiz'in o hayatını, o mütevazı hayatını, o zahid hayatını, imkanları olduğu halde tercihen yaşamış olduğu zühd hayatını görmüş olacağız. Çok yüce bir şahsiyet Efendimiz Aleyhisselam. Büyük fedakar, İsa derecesinde bir hayat yaşamış. Cevvat olan, kerim olan Rabbin gerçekten kerim ve cevvat bir kulu Efendimiz Aleyhisselam. Yani insanlığın örneği, bütün kainatın örneği, rehberi, Cenab-ı Hak onu o şekilde lütfetmiş ve yaratmış. Gerçekten hayran olmamak mümkün değil. Muhterem dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın daha önce de belirtmiştik, eğer Medine döneminde Cenab-ı Hakk'ın kendisine ayırmış olduğu, mahsa sırf kendine ayırmış olduğu o ganimetleri, o feyleri başkasına vermeyip de kendi imkanları kendi için kullanmış olsaydı veya biriktirseydi, Efendimiz Aleyhisselam kesin Medine'nin değil, belki dünya üzerinde hatır sayılacak derecede büyük bir zengin, mal varan sahip bir zengin olabilirdi. Bu Cenab-ı Hak bu imkanları Efendimiz'e verdi. Binlerce, on binlerce koyun, deve, ganimetler, altın, gümüş, arazi, bunlar biliniyor tarih. Siyer kitaplarında bunlar hepsi kayıtlı durumda. Ama Efendimiz onların hepsini Allah yolunda infak ediyor, vakfediyor, veriyor. Böyle tercih ediyor Efendimiz Aleyhisselam. Muhterem dinleyenlerim, bize gelen rivayetlerde hepimizin kulağında Efendimizin açlığıyla alakalı, uzun süre aç kalması alakalı hatıralar vardır. Böyle niye Efendimiz böyle uzun süre aç kaldı? Sebebi nedir? Hikmeti nedir? İsterseniz biraz da o misallerden, o örneklerden bahsedelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman yokluk sebebiyle bulamadığı için uzun süre açlık çekmiş. Varlık zamanlarında da iradi olarak, isteyerek azla yetinmiş, elindekileri daima ihtiyaç sahiplerine vermiştir. Demek ki bazen de sebepli olarak yokluk sebebiyle de aç kaldığı oluyor uzun zaman. Bunlar da var Allah Resulü'nün hayatında. Hep bulduğu için bulduğu zamanlar değil, bulamadığı zamanlarda olmuş. Ama varlık zamanlarında da yine azla yetinmiş, az yemiş, az kullanmış ve ihtiyaç sahiplerine onu infak etmiştir. Efendimizin bu vasfı onun zühd hayatının esasını teşkil eder. Ebu Talha radıyallahu anh anlatıyor. Resulü Müşteba Efendimiz'e açlıktan şikayet ettik ve karınlarımızı açıp gösterdik. Herkes karnına bir taş bağlamıştı. Resulullah Efendimiz de karnını açtı. Baktı ki onun da iki taş vardı. Bu hadise tabi tekerrür etmiş olabilir ama özellikle Hendek kazarken, o Hendek savaşı gazvesi öncesinde kazarken yüzlerce sahabi orada çalışıyor gece gündüz. Vakit kısa, yapılacak iş fazla, kazılacak hendek uzun, mesafesi uzun. 5 metre genişliğinde, yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda bir hendek kazılıyor. Ve çok zor şartlar ve düşman korkusu da var. Hendek kazılırken aynı zamanda düşmanlar da gelmiş Medine'ye yerleşmiş durumda. Ya savaşmak üzere yerleşmiş durumda. Ve çok ciddi manada bir orada çalışma söz konusu. Ve açlık var. Yani bir taraftan da açlık var. Bir taraftan korku var. Bir taraftan soğuk var böyle. Cenab-ı Hak hepsinin mükafatını kat kat versin. İşte bu sırada şikayetleri başlıyor. Sahabe açlıktan söyleyemiyorlar. Yani ya Resulallah acıktık. Yok mu yiyecek bir şey diye. Zaten yok. Ama açlıktan söylemekten haya ediyorlar. İmtina ediyorlar. Böyle fotolarını kaldırarak, yani elbiselerin üst tarafını kaldırarak karınlarındaki bağlı olan taşı göstermek suretiyle hallerini Allah Resulüne arz ediyorlar. Diyor ki ya Resulallah halimiz bu. Efendimiz Aleyhisselam da onlara yine halle cevap veriyor. Yani sabredin buyurmuyor. Ya bir şey olmaz demiyor. Efendimiz şöyle kendi fotosunu kaldırıyor. Elbisesinin ucunu kaldırıyor. Sahabe-i kiram bir bakıyorlar. Allah Resulü'nün karnının hem mübarek karınların hem sağ tarafında hem sol tarafında iki taş bağlı halde. Demek ki daha sahabeden daha fazla önde. Bu bakımdan da önde. Bu bakımdan Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir gün sıcak bir yemek getirilmişti. Yedikten sonra elhamdülillah epey zamandır mideme sıcak bir yemek girmemişti buyurdu. İbn-i Mace Zühd'de geçiyor bu hadis-i şerif. Muhterem dinleyenlerim, Fahri Kainat bir de bu karına taş bağlamakla alakalı Hacı Bayram Veli'nin Peygamber Efendimiz'in bu sünnetine uyarak zaman zaman açlıktan karnına taş bağladığı rivayet edilmektedir. Zaman zaman böyle Efendimiz'in, ya çünkü Allah Resulü o da aç kalmış, taş bağlamış. O da o sünneti imtisalen böyle yaparmış bir o değerli Allah dostu. Söz konusu taş bugün Ankara Etnografya Müzesi'nde Karataş ismiyle sergilenmektedir. O dönemde insanlar açlıklarını bastırmak için karınlarına taş bağlarken ne acıdır ki günümüz insanı tıka basa yemek ve sürekli tok dolaşmak suretiyle midesini taş gibi taşımaktadır. Bu da çok ibretli bir cümle olmuş. Yani o zaman insanlar açlıktan taş bağlıyorlardı. Şimdi de midelerimiz, Allah bizi affetsin, Cenab-ı Hak akıl fikir versin hepimize, midelerimiz çok yemekten dolayı taş gibi. Taş gibi. Bu da ne garip bir tecelli olmuş oluyor. Fahri Kainat Efendimiz böyle bu gibi durumlarda nübüvvet hayatı boyunca çokça karşılaşmıştı. Yani açlıklarla, uzun süre aç kalmalarla çokça karşılaşmıştı. Cabir radıyallahu anh Hendek Savaşı gününde kazdıkları siperden bahsederken şunları söylüyor. Önümüze son derece sert bir kaya çıktı. Sahabiler Nebi Ekrem'e gelip siperde önümüze çok şu kaya çıktı dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hendeye ben ineceğim buyurdu. Sonra ayağa kalktı. Açlıktan karnı taş başlamış, bağlamıştı. 3 gün müddetle hiçbir şey yemeksizin orada kalmıştık. Efendimiz kazmayı eline aldı ve sert kayaya vurdu. Kaya un ufak olup kum yığınına döndü. Buhari Megazi 29. Hatta orada tam böyle ümitlerin tükendiği, soğuk bir taraftan, açlık bir taraftan, düşman bir taraftan Çok zor şartlarda Efendimiz Aleyhisselam o kayaya bir defa vuruyor. Oradan bir şimşek gibi ışık saçılıyor. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselam, bununla diyor Kisra saraylarının diyor Allah'ın bize fethi müyesse kılacağını gördüm. Bir daha vuruyor bir ışık, diyor ki Yemen'in şu saraylarının bizim olacağını Cenab-ı Hak bana gösterdi müjde. Bir ışık daha çıkıyor, işte Mısır ve bölgesinin fethine dair bir işaret duyuyor. Yani Allah Resulü en zor zamanlarda bile hiçbir zaman ümidini kaybetmiyor. Hep gönlü Allah'a bağlı, Allah'a tam iman etmiş, bağlanmış bir halde ve en zor şartlarda bile o sahabeye, arkadaşlarına büyük ufuklar gösteriyor. Dünyanın fethini işaret ediyor ve gerçekten de sahabe-i kiram Efendimizin o işaretlerini hakkıyla anlıyorlar, idrak ediyorlar ve çok kısa zamanda da bütün dünya İslam'ın nurunu, feyzini, bereketini yayıyorlar. Yine bir gün Hazreti Fatıma pişirdiği çöreğin bir parçasını Resul-i Muhterem Efendimiz'e getirmişti. Efendimiz, "Ey Fatıma, bu nedir?" diye sorduğunda kızı Fatıma, "Pişirdiğim çörektir. Babacığım, pişirdiğim çörektir. Size getirmeden canım çekmedi." dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Üç günden beri babanın ağzına giren ilk lokma bu olacak," buyurdu. İbn-i Sa'd'da ve Heysemi'de geçen bir rivayet. Allah Resulü'nün çektiği bu sıkıntılara, onun uğruna canlarını ve mallarını her zaman fedaya hazır olan ashabı da katlanıyordu. Ebu Hureyre radıyallahu anh, geçmişteki fakirlik günlerini ve çektiği sıkıntıları anlatırken, bazen açlıktan karnını yere dayadığını, bazen de karnına taş bağladığını söylerdi. Bu tür rivayetten anlaşıldığına göre muhtemelen acıkınca karnına taş bağlamak o günkü Araplar arasında yaygın bir adetti. Açlık anında kişinin karnına taş bağlamasının faydası ise açlığın verdiği ızdırabı hafifleterek hareket edebilme kolaylığı sağlamaktır. İbn-i Hacer Fethülbari'de böyle bir izahta bulunmuş. Görüldüğü gibi İslam'a davet ve tebliğ maddi imkansızlıklar içerisinde başlamış ve oldukça uzun bir süre böyle devam etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söz konusu dağlıktan zerre kadar şikayetçi olmamış, ashabına çekilen sıkıntıların Allah katındaki ecrini hatırlatarak sabır ve metanet tavsiyesinde bulunmuştur. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz esnasında açlığın verdiği takatsızlık sebebiyle ayakta duramayarak düşüp bayılan Suffe ashabına, "Allah Teala'nın katında sizin için neler hazırlandığını bilseydiniz daha fazla yoksul ve muhtaç olmayı isterdiniz," diye teselli etmiştir. Kardeşlerim, yani o döneme gitmek lazım. Yani şu içindeki bulunduğumuz halden bu zenginlikler, bu yemeler, içmeler, bu lüks hayat, böyle bir tokluk, istiğne halindeki toklukla Efendimizin yaşadığı hayatı anlamak gerçekten çok zor. Ama savaş ortamlarında aç kalan, açlıktan ağaç kabukları, yaprakları yemek durumunda kalan zor şarttaki insanlara bu bilgileri verecek olsak onlar o hali daha rahat anlayabilirler. Ama böyle istediğimizi yiyip içtiğimiz halde sahabenin bu halini anlamamız gerçekten çok zor. Bakınız burada Tirmizi'de geçiyor bu hadise. Ashab-ı Suffe diyor zaman zaman imkansızlıklar tabii olsa herhalde o kadar aç kalmazlar. Ayakta namaz kılacak halleri kalmıyor. Namaz kılarken de böyle düşüp bayılıyorlar. Açlıktan bayılanlar oluyor. Düşüyor. Pat diye düşüyor. Biz böyle bir hatıramızı anlatalım. Askerdeyken Antep Islahiye'de orada bir komutanımız vardı. O komutanın bir özelliği vardı böyle. Sabah biz 7'de içtimaya diker. 8'de gelir. 9'a kadar 1 saat, 3 saat konuşur böyle. Her gün haftanın 5 günü böyle. Tam konuşma yaparken sıcak da bir bölge Antep Islahiye. Konuşma yaparken orada uzun süre ayakta beklemenin verdiği dehşetle bazen bayılan askerler olurdu. Böyle düşer hemen alıp götürürlerdi. Komutan kürsüden seslenirdi. Bunun kondisyonu eksik kalmış. Bunu götürün hemen hastaneye yatırın diye böyle. diye takılırdı. Biz de onu gülerdik, tebessüm ederdik. Ama bu sahabenin kondisyon eksikliği değil, karınları aç olduğu için mübarekler namaz kılarken ayakta kalır duramaz ve bayılırlarmış. Efendimiz Aleyhisselam da ah vah demez bunlara. Eğer diyor Allah Teala'nın katında sizin için neler hazırlandığını bilseydiniz daha fazla yoksul ve muhtaç olma isterdiniz. Yani buna üzülmeyin, sabredin, teselli ederdi Efendimiz Aleyhisselam böyle. Nitekim ayet-i kerimede Secde Suresinin 17. ayet-i kerimesinde Estağfirullah فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنْ جَزَاءً مِنْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yaptıkları ameller, çektikleri sıkıntılar karşılığında Cenab-ı Hakk'ın mümin kullarına neler hazırladığını, göz aydınlatıcı, insanın böyle kalbini, ruhunu sürurla, neşeyle dolduran, gözünü aydınlatan ne tür nimetler hazırladığını kul bilemez diyor Cenab-ı Hak. Bilemez. Çok daha büyük nimetler hazırlandığını beyan etmiş oluyor ayet-i kerime. Muhterem dinleyenlerimiz, aşağıda nakledeceğimiz rivayet ise sevgili peygamberimiz ve iki güzide sahabesinin çektikleri açlığın boyutlarını göstermesi bakımından oldukça manidardır. Sevgili peygamberimiz bir gece evinden dışarı çıkmıştı. Bir de baktı ki Ebu Bekir ve Ömer de dışarıdalar. Onlara bu saatte sizi evinizden dışarı çıkaran sebep nedir diye sordu. Onlar açlık ya Resulallah dediler. Açlık, karnımız aç. Peygamberimiz gücü ve kudretiyle canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki sizi evinizden çıkaran sebep beni de evimden çıkardı. Yani şu an dışarı çıkmamın sebebi gerçekten aç oluşumdur buyurdu. Haydi kalkınız buyurdu. İkisi de kalkıp Resul-i Ekrem'le birlikte Ensar'dan birinin evine geldiler. Ne kadar demek ki dostlar böyle. Aç olduğu zaman gidip kapıyı çalıyor, aç olduğunu ifade ediyor. Yani Efendimiz Aleyhisselam bu sahabe arasında nasıl bir kardeşlik, bir dostluk tesis ettiğini de göstermiş oluyor bu rivayet. Fakat o zat evinde değildi. Hanım Resulullah'ı görünce, hoş geldiniz, buyurunuz dedi. Efendimiz, falan nerede beyini sordu. Kadın, bize tatlı su getirmek için gitti. Tam o sırada ev sahibi geldi, onlara şöyle bir baktıktan sonra, Allah'a hamdolsun. Bugün hiç kimse misafir yönünden benden daha bahtiyar değildir. Çünkü Resul Efendimiz var. Hazreti Ebu Bekir Sıddık var. Hazreti Ömer radıyallahu anh var. Böyle çok hoşuna gitti. Çok sevindi. Allah'a diyor yemin olsun ve hamdolsun ki bugün hiç kimse misafir yönünden benden daha bahtiyar değildir. Hemen gidip içinde koru, olgun ve yaşı bulunan bir hurma salkımı getirdi. Buyurunuz yiyiniz dedi ve eline bir bıçak aldı ve evinden böyle ağla doğru tam giderken baktık Efendimiz bu bir ikramda bulunacak, bir hayvan boğazlayacak, koyun boğazlayacak. Resul Efendimiz hemen şunu söyledi: sağılan hayvanlara sakın dokunma. Ev sahibi onlar için bir koyun kesti, onlar da koyunun etinden ve hurmadan yediler, tatlı sudan içtiler. Hepsi yemeğe doyup suya kanınca Fahrican Efendimiz Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'e şöyle dedi. Kudretiyle ruhumu elinde tutan Allah'a yemin ederim ki kıyamet gününde bu nimetlerden sorguya çekileceksiniz. Açlık sizi evinizden çıkardı. Sonra evinize dönmeden şu nimetlere kavuştunuz. Müslim Eştibe 140. hadis-i şerif. Yani hem o kadar açlık olacak, hem bir misafir olacaklar, ikram görecekler. Ama Efendimiz yine de o kıyametteki o sorguyu da hatırlatmadan etmiyor. Tekâsül suresinin son ayetindeki ayeti hatırlatmış oluyor. Estağfirullah. Sümme letüselünne yevme izin anin naim. O gün mutlaka Cenab-ı Hak size verdiği nimetlerden sorguya çekecek her türlü nimetten. Hatta orada güzel bir de rivayet vardır. Bir sahabe geliyor. Fakir sahabelerden bir tanesi bu ayet-i kerime indikten sonra, Tekâsül suresi indikten sonra geliyor. Tabi ayet-i kerime o gün diyor kıyamet günü Allah diyor ne kadar size nimet verdiyse yiyecek, içecek her türlü nimetler bunlardan hesaba çekecek. Ne yaptın kulum? ömrünü ne yaptın, malını ne yaptın, nereden kazandın, nereye harcadın, ne yedin, ne içtin, böyle bir büyük bir hesabın olduğunu biliyoruz. Çünkü kıyametin ismi Yevmuddin, hesap günü, Yevmul Ceza, Yevmul Hesap. Bunlar böyle sıradan ifadeler değil, rastgele ifadeler değil. Bunlar çok büyük, çok ağır, çok dehşetli ifadeler kıymetli dinleyenlerim. Dolayısıyla burada hatırla diyor. Sonra bir sahabe geliyor, fakir. Bu ayet-i kerime gelince hiç diyor. Resulullah Efendimiz'e geliyor, diyor ki ya Resulallah, bu ayet geldi ama benim için önemli değil. Niye senin için önemli değil? Çünkü diyor, ya Resulallah diyor, hiçbir şeyim yok ki diyor. Ne evim var, ne barkım var, ne davarım var, ne devem var. Hiçbir şeyim yok ya Resulallah. İşte bir şey bulursam sağda solda ondan geçiniyorum. Bu kadar. Onun için bu ayet beni çok fazla ilgilendirmiyor Resulallah. Malı mülkü olanlar düşünsün. Evi barkı olanlar, nimetler için yüzenler düşünsün ya Resulallah. Hem biraz bir şikayet, biraz böyle serzeniş. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki yok diyor, dur bakalım. Sen bile söylüyorsun ama Allah'ın senin üzerinde ne kadar nimet olduğunu herhalde tam düşünmüyorsun. Sen diyor havayı, bu içinde oksijen bulunmuş olduğu şu havayı, hayat kaynağımız. Sen bunu diyor teneffüs etmiyor musun? Havasız mı yaşıyorsun? Yok diyor ya Resulallah, teneffüs ediyorum. Hava alıp veriyorum, nefes alıp veriyorum. Peki diyor susadığın zaman su bulamıyor musun? İçmiyor musun? Ya Resulallah, bulduğun zaman içiyorum. Peki diyor gölgesinde gölgeleneceğin bir ağaçta mı yok? O güneşin ortasında bir gölgeye geçmiyor musun? Bir duvarın gölgesine bir geçiyorum ya Resulallah. Bak diyor, demek ki Cenab-ı Hak da sana çok nimetler vermiş. Gözün, aklın, kulağın, elin, ayağın. Bütün bunları söyleyince Cenab-ı Hakk'ın hepimiz üzerinde çok büyük nimetleri var. Onun için bu hesap hepimizin geçerli. Dolayısıyla buna dikkat etmemiz lazım diye o ikazda bulunuyor. Bazı insanlar sadece nimeti, işte cebinde şu kadar paranın olması, şu kadar evinin barkı olması gibi düşünüyor. Halbuki öyle değil. Yüce Rabbimiz ve esbeğe aleyküm ni'amehu zahireten ve batına. Allah sizin üzerinizde nimetleri görünen görünmeyen, bildiğiniz bilmediğiniz, gördüğünüz göremediğiniz nimetleri böyle yağmur gibi yağdırıyor, saçıyor adeta. Dolayısıyla bu nimetler çok büyük nimetler. Bunun kıymetini bilmek gerekiyor. Kıymetli dinleyenlerim, bu hadis-i şerifte ya demin arz ettiğim bu Efendimizin iki dostuyla beraber bir sahabenin evinde ikram edilmesi hadis-i şerifinde altı çizilmesi gereken önemli bir gerçek vardır. Peygamber Efendimizin ihtiyaç içinde olduğunu, kendisine son derece yakın olan mühacir ve ensarın cömert zenginleri dahi bilmemektedir. O halini genellikle hiç kimseye söylemez ve kimseye yük olmak istemezdi. Burada da gördüğümüz gibi kendisini belki yiyecek bir şey bulurum ümidiyle evinden dışarıya çıkaran açlık, en yakın dostları olan Hazreti Ebubekir ve Ömer'i de evlerinden çıkarmıştı. Fakat onlardan hiçbiri açlık hallerini bir başkasına açarak serzenişte bulunmamışlar. Yalnızca aynı sıkıntı sebebiyle tevafuken bir araya gelmişlerdi. Zira bütün sahabe-i kiram, üsve-i hasene en güzel örnek olan Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmışlardı. Onlar şahsi ihtiyaçlarını ve hallerini başkalarından gizlemeyi tercih ederlerdi. Ancak çok zor durumda kaldıklarında maddi olarak daha iyi durumda olan bir kardeşlerinin kapısını da çalmışlardır. Habib Ekrem Efendimizin yaşanılan açlığın ardından elde edilen nimetleri büyük bir lütuf olarak değerlendirmesi ve bunlardan mutlaka sorguya çıkacakları belirtmesi üzerine durulması gereken bir başka önemli noktadır. Bu durum az ya da çok nimete sahip olan müminler için mühim bir mesaj niteliğindedir. Allah Resulü'nün evindeki temel gıda maddelerinin başında hurma, süt ve arpa ekmeği gelmektedir. Allah Resulü Efendimizin evindeki temel gıda maddelerinin başında rivayetler bunu gösteriyor. Hurma, süt ve arpa ekmeği. Ancak hurma ve süt daima bulunmazdı. Nitekim Peygamber Efendimizin hane-i saadetlerinde bir veya iki ay gibi uzun bir süre ateş yanmadığı olmuş. Bu esnada aile efradı umiyetle iki siyah hurma ve su ile idare etmişlerdir. Yine Ayşe validemizden nakledildiğine göre Peygamberimizin ailesinin iki gün arka arkaya arpa ekmeği ile, bir başka rivayette de üç gün arka arkaya buğday ekmeği ile karnını doyurmadığı ifade edilmektedir. Muhterem dinleyenlerim, bu tabi bu rivayetler böyle birbirini destekleyen çok rivayetler var, bilgiler var. İnşallah yine yeri geldikçe onları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Yani bütün bunlar da bir taraftan Efendimizin çektiği o çileli hayat, yaşadığı çileli hayatı görmek mümkün. Ama Efendimizin fedakarlığını, tevazuunu, sabrını, zühdünü de görmek de mümkün. Çünkü bu bilgiler hepsi sahih bilgiler üzerinden bir paylaşımda bulunmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bize burada Efendimiz haliyle Allah katında, Allah huzurunda tevazuyu, hiçliği, zelil olmayı, mütevazi bir hayat yaşamayı, zahit bir hayat yaşamayı haliyle hep bizi buna yönlendiriyor. Esas nefsani arzularımızı alçaltarak, onları zayıflatarak, minimize ederek ruhani duygularımızı yüceltmek noktasında da çok büyük bir örnek sergilemiş oluyor. Cenab-ı Hak bütün işlerimizde, bütün hayatımızda hep Efendimizin izini takip edebilmeyi, onun yoluna gidebilmeyi, Efendimiz'i daha yakından tanıyabilmeyi bizlere lütfeylesin diyor ve hepinizi yüceler yücesine Rabbimize Allah'a emanet ediyorum.